Bugünlerde yorumunu yaptığımız 2. Korintoslara mektup, Pavlus'un vahiy yoluyla kaleme aldığı 13 mektubundan biridir. Pavlus 1. Korintoslara mektubu büyük bir hizmette bulunduğu Efes'ten yazdı. Efes'te büyük bir hizmeti vardı ve bu hizmetinden dolayı Pavlus oradan ayrılıp Korintos'a gidememişti. Korintos'ta Pavlus'un kurduğu bir inanlılar topluluğu vardı ama bu topluluk iman hayatında bebekti. Pavlus'un gelmesini arzuluyorlardı çünkü ilgi istiyorlardı. Ancak Pavlus gidemiyordu. Bu yüzden biraz alınıp küsmüşlerdi. Bu nedenle Pavlus onlara ilk mektubunu yazıp daha sonra geleceğini söylemişti. Pavlus Efes'te yaklaşık 3 yıl kaldı. Korintos'a gidemedi ve Korintoslu inanlılar halen tedirgindi. O sırada kendisi şahsen gidemediği için Korintos'a Titus'u yollamıştı. Timoteos, Pavlus'la birlikte Efes'teydi ve ikisi Efes'ten ayrılıp Titus'un Korintos'tan haber getirmesini beklemek üzere Troas'a doğru yola çıktılar. Titus gelmeyince Pavlus'la Timoteos Filipi'ye gittiler. Titus onlarla orada buluştu ve Pavlus'a Korintoslardan haber getirdi ve getirdiği haber iyi haberdi. Korintoslu inanlıların Pavlus'un ilk mektubunda onların sorularına yanıt olarak yazdığı şeylere itaat ettiklerini bildirdi. Pavlus, Filipi'de oturup ikinci mektubunu yazdı. Korintoslar büyük elçinin gelmesini ve onlarla birlikte olmasını istiyorlardı. Ancak Pavlus'la Korintos kilisesi arasındaki ilişki düzelmişti. Bu mektupta Pavlus kalbini harika bir biçimde açar. İkinci Korintoslar mektup, inanlılar topluluğunun iç sorunlarından çok hizmet durumlarını ele alır. Birinci Korintoslar, kilise içerisindeki durumları ve bunların nasıl düzeltileceğini ele almıştı. Ana hatlara gelince bu mektubun ana hatlarını çıkartmak zordur çünkü Pavlus'un diğer mektuplarıyla kıyaslandığında o kadar iyi organize edilmemiştir. Ancak daha çok kişisel ayrıntı içerir. Her bölümde her zaman ana konunun yerini alan ve genelde çarpıcı bir ayetle dile getirilen ikinci derecede bir konu daha vardır. Bu da mektubun ana hatlarının çıkarılıp organize edilmesindeki zorluğu açıklar. Her bölümü ele aldıkça buna dikkat çekeceğiz. Bu mektup 3 ana başlıkta toplanabilir. 1. Tanrı'nın tesellisi 1 ile 7. bölümler. 2. Yeruşalim'deki yoksul inanlılar için bağış toplanması 8 ve 9. bölümler. 3. Haberci Pavlus'un çağrısı 10-13. bölümler arası. Şimdi 2. Korintoslara mektubunun yorumuna kaldığım yerden devam edeyim. İkinci Korintoslar 4. bölüm 7. ayete geldik bu programımızda değerli dinleyicilerimiz. Ama bir hatırlatma olsun diye 1 ile 6. ayetleri yeniden okuyayım. İşte bu nedenledir ki diyor Pavlus, Tanrı'nın acıdığı kişiler olarak bu ruhsal hizmeti görürken bezginliğe düşmüyoruz. Utanç verici gizli kapaklı davranışları kaldırıp atmış bulunuyoruz. Ne kurnazlıkla beliriyoruz ne de Tanrı sözünü aldatıyla karıştırıyoruz. Tam tersine gerçeği söyleyerek Tanrı önünde değerimizi her insanın vicdanına tanıtıyoruz. Yaydığımız sevindirici haberin üstü örtülü ise mahva gidenler için üstü örtülü kalmaktadır. Tanrı'nın benzeri olan Mesih'in yüceliğiyle ilgili sevindirici haberin ışığı onların üzerine doğmasın diye bu çağın Tanrısı imanı olmayanların anlayışını körleştirdi. Çünkü biz Rab olarak Mesih İsa'yı yayıyoruz. Kendi kendimizi değil, kendimizi de İsa adına sizin uşaklarınız yapıyoruz. Çünkü karanlıkta ışık parlasın diyen Tanrı yüreklerimizde parladı. Mesih'in kişiliğinde Tanrı bilgisinin yüceliğini içeren ışıkla bizi aydınlatmak istedi. Evet, böyle diyordu Pavlus 2. Korintoslar 4. bölüm 1 ile 6. ayetlerde. Bakmak kurtarır demiştim bir önceki programımızda son olarak. Ama uzun uzun bakmak kutsallaştırır. Biz Mesih'e iman ettiğimiz zaman ona bakmak, hem de ona uzun uzun bakarak yaşamak bizi ona benzer kılar. Bizi Mesih'in sevgi ve doğruluk ilkesinde yaşamaya yöneltir. Çünkü Rab'be baktıkça onu izlemeye, onun izinden gitmeye gayret ve çaba gösteririz. Evet, bakmak kurtarır ama uzun uzun bakmak kutsallaştırır. Ona bakarak epey vakit geçirmemiz gerekir. Ama buna rağmen bunu yaparken bile zayıf kaplarız. Paulus 4. bölüm 7. ayette şöyle diyor. Üstün gücün bizden değil Tanrı'dan kaynaklandığı bilinsin diye biz bu hazineye toprak kaplar içerisinde sahibiz. Bizler sadece toprak kaplarız. Burada verilen resim epey canlıdır. Toprak için kullanılan sözcük ostrakinostur. Bu, bugün arkeologların buldukları şeydir. Aslında kazdıklarının çoğu, bütün kırık çanak çömleklerin bulunduğu, kilden yapılmış kapların atıldığı eski şehir çöplüklerindedir. Ülkemizde arkeolojik kazılar yapılan alanları gezmiştim bir ara. Yapılmakta olan kazılarda bir sürü kırık çanak çömlek çıkarmışlardı. Bulunan bu çanak çömlekler o kadar çoktu ki büyük sepetler doldurulabilirdi. Burada biz de böyle resmediliyoruz. Zayıf kil kaplar, kırılabilen toprak kaplar. Ama diyor, biz bu hazineye sahibiz. Hazine nedir? Yüce müjdedir, Rabbin müjdesidir. Yani İncil'in müjdesidir. Bu müjdeyi kendi küçük, yaşlı toprak kaplarımızda taşıyoruz. Paulus'un, biz kendimizi ilan etmiyoruz. Ama Mesih İsa'yı Rab, kendimizde İsa'nın uğruna kullarınız ilan ediyoruz demesinin nedeni budur. Bazen büyük bir vaiz ya da büyük bir iman adamı olma fikrine kapılırız, değil mi? Bugün duyduğumuz bütün o tanıklıkların yapılması gerektiğinden emin olmayışımın bir nedeni budur. Bir insanın tanıklığı hakkında övünmesi epey kolaydır. Bir tanıklıkta İsa Mesih yüceltilmiyorsa tanıklığın verilmesinin hiçbir anlamı yoktur. Bizler sadece hizmetkarlarız. Bizim için söylenilebilecek en fazla şey budur. Şimdi toprak kaplar benzetmesi bizi gerilere, Gideon'un zamanındaki olaya götürüyor. Eski antlaşmadan Hakimler 7'de Gideon'un ülkelerini sayısız Midyanlı istilacıdan kurtarmak için yanına sadece 300 kişi aldığını okuyoruz. Her birinin elinde bir borazan, bir meşale ve bir testi ya da bir toprak kap vardı. Uzaktan ışık gözükmesin diye meşalelerini testinin içine koymuşlar ve testinin içerisinde taşıyorlardı. Sonra Midyanlıların arasına geldiklerinde toprak kapları kırdılar. Toprak kaplar kırılana dek ışık görülmedi. Dostum, bugün bizim aynı şeye ihtiyacımız vardır. Elçi Paulus, İsa'nın uğruna acı çekmenin ne demek olduğunu bilen biriydi. Sorun, günümüzde bunu yapmaya gönüllü fazla insanın olmamasıdır. Doktor George Gillen'in derslerinde, birisi doğduğunda birisinin doğum acıları çekmesi gerekir. Daha çok insanın yeniden doğmayışının nedeni, yeterince çok kişinin doğum acıları çekmeyi istemeyişidir dediğini hatırlıyorum. Günümüzde tanıklık hakkında çok şey duyuyoruz. Ama dostum, ne tür bir bedel ödemeye razıyız? Birisinin kapısını çalıp onu ziyaret etmek yeterli mi? Bunu küçük görmüyorum ve önemli olmadığını söylemiyorum ama toprak kabın kırılması gerektiğini söylüyorum. Yaşamlarımızda hem kendi yolumuza ve hem de onun yoluna sahip olamayız. Onu izleyip izlemeyeceğimiz konusunda karar vermeliyiz. Her yönden acı çekiyoruz diyor Paulus ama ezilmiyoruz. Şaşırmışız ama çaresiz değiliz, umudumuzu yitirmiyoruz. Böyle diyor 8. ayette. Paulus burada bir kıyaslama yapıyor. Acı çekiyoruz diyor. Bu kıyaslı bir derecede acı çekmedir ama ezilmiş değiliz diyor. Yani acı içerisinde ama yine de müjdeyi bildirecek kadar yeri var. Acı çektiği köşede mücadele ediyordu ama hala Tanrı'ya dönebilirdi. Şaşırmışız diyor. Burada bir çıkış yolu bulamıyor. Ama çaresiz değiliz. Çıktı çünkü Tanrı'nın ruhu ona yol gösterdi. Kovalanıyoruz ama terk edilmiş değiliz. Yere yıkılmışız ama yok olmuş değiliz diyor Pavlus 9. ayette. Düşmanları tarafından kovalanıyordu. Zulüm görüyordu ama terk edilmemişti. Düşmanları tarafından ele geçirilmemişti. Cezaevindeyken Pavlus Filipililere şöyle yazabiliyordu. Kardeşler, şunu bilmenizi istiyorum. Başıma gelenler daha çok müjdenin yayılmasına yaramıştır. Sonuç olarak tüm saray muhafızları dahil herkes Mesih uğruna zincire vurulduğumu öğrendi. Evet, hapiste olduğu halde Rabbin yanında olduğunu söyleyebiliyordu Pavlus. Bu harika bir şey. Yere yıkılmıştı, düşman onu yere sermişti ama onu yok edememişti, onu öldürememişti. Aslında Pavlus bütün bunları söylerken sözcükleri ustaca kullanarak onlarla oynuyordu ama bu tercümede yok olmuştur. Pavlus hayatının sonunda bile yarışı bitirdim diyebilmişti. Pavlus kaybettiği bir savaşta savaşıyora benziyordu. Bu adamın yani Pavlus'un çok zayıf olduğunu göremiyor musunuz? Buna karşın zayıflığında güçlüdür. Bu küçük, sakat, zayıf, hasta Yahudi'yi büyük dev Roma gücü karşısında görebilseydik, onun bir hiç olduğu sonucuna varırdık. Ama dostum, gerçek şu ki o adam yani Pavlus Roma İmparatorluğunu kurutup çürüten bir mesaj getirmişti. Tarihçi Gibbon bile Roma İmparatorluğunun Mesih'in müjdesinin bildirilişinin önünde duramadığını söylemişti. İncil'in müjdesi halen en sert yüreklerde egemen kurmaktadır, o yüreklere konuşmaktadır. Ve en sert yürekleri bile yumuşatmaktadır. Pavlus çok zayıf görünüyordu. Buna karşın Tanrı onu tekrar ve tekrar kurtardı. Onu kurtarmak için hem mucizesel hem de doğal yollar kullandı. Tanrı hizmetkarlarını hiçbir zaman terk etmeyecektir. Sizler ve ben ödünler, çıkarlar gününde bir insanın ne kadar popüler olduğuyla ya da kaç tane arkadaşı olduğuyla ölçüldüğü bir günde yaşıyoruz. Ünlü bir vaiz, ben insanı düşmanlarıyla ölçerim derdi. Doğru türde düşmanlara sahip olmak önemlidir. İsa eğer onu sever ve izlersek, yani İsa Mesih'i sever ve izlersek, dünyanın bizden nefret edeceğini söylemişti. Pavlus'un doğru türde düşmanları vardı. Benim de doğru türde düşmanlarım olduğundan eminim. Bu, doğruluğun düşmanı, sevginin düşmanı, barışın düşmanı, temizliğin ve kutsallığın düşmanıdır. İsa'nın yaşamı bedenimizde açıkça görülsün diye İsa'nın ölümünü her zaman bedenimizde taşıyoruz diyor Pavlus 2. Korintoslar 4. bölüm 10. ayette. 1. Korintoslar 15:31'de Pavlus'un her gün öldüğünü söyleyebildiğini hatırlayın. Romalılar 8:36'da yazılmış olduğu gibi senin uğruna bütün gün öldürülüyoruz. Kasaplık koyunlar sayılmışız diye yazmıştı. 1. Korintoslar 4:9'da kanımca Tanrı biz elçileri ölüm hükümlüleri gibi en geriden gelenler olarak gözler önüne serdi. Hem melekler hem insanlar için, tüm evren için seyirlik oyun olduk demiştir. Mesih inanlısı dostum, acı çekmekten korkma. İsa eğer onu izlersek dünyanın bizden nefret edeceğini söylemişti. Bugünlerde Rab İsa Mesih ile birlikte yerimizi alabilmek harika bir şeydir. Biz yaşayanlar her zaman İsa için ölüme sunuluyoruz. Öyle ki İsa'nın yaşamı da ölümlü bedenimizde açıklansın. Bu da 11. ayet. Kendimizi en zayıf hissettiğimiz anda aslında en kuvvetli durumumuzda olabiliriz. Ve ölüm bizde, yaşam sizlerde yetkiyle iş görsün. Kutsal sözde yazılı olduğu gibi aynı iman ruhuyla donatıldık. İman ettim, bu nedenle konuştum. Biz de iman ediyoruz ve bu nedenle konuşuyoruz. Rab İsa'yı dirilten Tanrı'nın bizleri de İsa ile birlikte diriltip sizlerle bir arada önünde durduracağını biliyoruz. 4. bölüm 12 ile 14. ayetler. Pavlus'un ölümü son olarak görmediğine dikkat edip bunu anlamak ilginçtir. Pavlus ölümün ötesine bakıyor. Ölüm sadece yaşayacağı deneyimlerden biri. Bir sonraki bölümde Mesih için şehitlik hizmetinin tesellisinden söz edecek. Hayatınızı İsa'nın uğruna feda etmekte teselli vardır. Diri Mesih'e katıldığını söylüyor. Diri Mesih'e katıldığı için dünyanın şeylerine karşı ölüdür. Çünkü Rab İsa'yı ölümden dirilten Tanrı'nın bizi de İsa ile dirilteceğini ve sizinle birlikte kendi önüne çıkaracağını biliyoruz. Bütün bunlar sizin yararınızadır. Böylelikle Tanrı'nın lütfu çoğalıp daha birçoklarına ulaştıkça Tanrı'nın yüceliği için şükran artsın. Bu nedenle cesaretimizi yitirmeyiz. Her ne kadar dış varlığımız harap oluyorsa da iç varlığımız günden güne tazeleniyor, yenileniyor. Bu da 4. bölüm 15 ile 16. ayetler arası. Bu harika bir ayettir. Yaşlandıkça bedenimiz yavaş yavaş ölmeye başlıyor. Ancak Mesih'in lütfu ve bilgisinde gelişiyoruz. Düneşime keşke şimdi bildiklerimi bilerek 25 yaşında olsaydım dedim. Sahip olduğum bu orta yaşlı beden ölüme doğru hızla ilerlemektedir. İleride onu yeni bir modelle değiştireceğim. Yok olmaya başladı ama içinsel adam günden güne yenileniyor. Bugün kendimi Rab'be, onun hizmetine başladığım zamankinden daha yakın hissediyorum. O zaman genç ve ateşliydim ama fazla bir şey bilmiyordum. Sık sık tökezlendim, başarısızlığa uğradım. O zaman gerçekten çok bilgisizdim. Şimdi biraz daha çok şey biliyorum. Geçen yıllar boyunca daha fazla öğrendim, tecrübe sahibi oldum ve biraz daha büyüdüm diyebilirim ve öğreniyorum halen. Çünkü şu gelip geçici hafif acılar bizde ne sınırı ne de kısıtlaması olan sonsuz yücelik oluşturmaktadır. Gözlerimizi görülen şeylere değil, görülmeyenlere dikiyoruz. Çünkü görülen şeyler geçicidir, görülmeyenlerse sonsuzdur. 2. Korintoslar 4, 17-18. ayetler. Yine burada Paulus bir kıyaslama yapıyor. Burada epey sorunumuz var ve çok uzun zaman sürüyorlar, öyle değil mi? Her şey çok zor gözüküyor. Ama bunları bir gün gelecek olan yüceliğin ağırlığı ile karşılaştırdığımız zaman o yücelik ağırlığıyla kıyaslandığında hafiftir. Birisi akşam hava ağıracaktır demiştir. Mezmur yazarı da bir soluk gibi tükeniyor yıllarımız. Yıllarımız bir gece nöbeti gibidir diyor. Hafif ve geçici sıkıntılarımız bize ağırlıkta hiçbir şeyle karşılaştırılamayacak kadar büyük, sonsuz bir yücelik kazandırmaktadır. Gözlerimizi görünen şeylere dikmemeliyiz. Etrafımızda gördüğümüz bu şeyler hep geçmektedir dostum. Görülmeyen şeyler sonsuzdur. Ülkemizdeki iyiye doğru olan gerçekleşen değişimleri düşünüyorum. Ama yıllar önce benim okul dönemlerimde, gençlik yıllarımda ne kadar bir birlik, bir beraberlik vardı. Ama son yıllarda ne yazık ki ülkemiz ve ülkemiz insanları epey kargaşalık yaşadı, acılar çekti, ağıtlar yaktı. Ne yazık değil mi? İnsanlar değişti, yöreler değişti, şehirler değişti, her şey farklı oldu. İyiye doğru değişse bunun hepimize yararı vardır. Ama iyiye değişmediler. Sakın suçu ona bunu atmayalım. Sağduyuya sahip herkes suçu başkalarında değil kendisinde aramalıdır dostum. İnsan çok kolay bir şekilde onu bunu, o yönetimi, bu devleti suçlar. Hayır dostum, suçu kendimizde aramalıyız. Eğer bir şeyler iyi gitmiyorsa bilmeliyiz ki bunda benim de payım vardır, benim de payım büyüktür. Oysa hepimiz geçiciyiz. Bu nedenle birbirimize bağlanmalı, birlik olmalıyız ve sevmeliyiz. Dostum, birlikten güç doğar, refah doğar. Kargaşalık insanlara zarardan başka, ülkelere zarardan başka hiçbir şey getirmez. Bunlar değerli ve sonsuz erdemlerdir. Birlik ve beraberlik, birbirimize bağlanmak ve sevmek. Dostum, görünen şeyler geçiyor. Görünmeyen şeyler sonsuz değere sahip olan şeylerdir ve bunlar gittikçe daha büyük önem kazanmaktadırlar. Çünkü görülenler geçicidir, görünmeyenler sonsuza dek kalıcıdır. Şimdi 5. bölüme geldik. Konu Tanrı'nın Mesih için şehitlik hizmetinde tesellisi. Tanrı'nın tesellisi üzerindeki ilk bölümde Tanrı'nın Mesih'in yüce hizmetindeki tesellisini gördük. Onun bugün bildirdiğimiz peçetsiz Mesih olması çok harika bir şeydir. Ayrıca Tanrı'nın Mesih için acı çekme hizmetindeki tesellisini gördük. Ve şimdi de Tanrı'nın Mesih için şehitlik hizmetindeki tesellisini göreceğiz. Biliyoruz ki diyor 5. bölüm 1. ayette, yaşadığımız bu dünyasal çadır yıkılırsa, göklerde Tanrı'nın bize sağladığı bir konut, elle yapılmamış ve sonsuza dek kalacak evimiz vardır. Dostum Paulus'un burada söylediklerine iyice dikkat edin. Biliyoruz ki, şimdi burada umuyoruz ya da inşallah, hatta bekliyoruz değil, içinde yaşadığımız bu dünyasal çadır beden yıkılırsa, göklerde Tanrı'nın bize sağladığı bir konut, elle yapılmamış ve sonsuza dek kalacak evimiz vardır diyor. Biliyoruz diyor, bundan eminiz. Bu olumlu bir bilmektir. Biliyor çünkü Tanrı'nın ruhu bunu onun için gerçek kılmıştır. Çadır için kullanılan sözcük skenedir. Eski antlaşmanın Septuagint çevirisinde, yani eski antlaşmanın Yunanca'ya çevirisinde çöldeki buluşma çadır için aynı sözcük kullanılmıştı. Eski antlaşmadaki çadır Musa'nın çadırı bir skeneydi, hafif bir şeydi. Bu ayet benim için her zaman bir soru işareti olmuştur. Yorumu hakkında hiçbir zaman fazla dogmatik olmadım ama şimdi burada sözünü ettiğinin geçici bedenimiz olmadığına inanıyorum. Yıllarca bizim için geçici bir beden vereceğini düşünmüştüm. Bir arabayı tamir için garaja götürmekten ve yapılana dek size geçici bir araba verilmesi gibi bir şey olurdu. Bize Rab tarafından yeni bedenlerimiz verilene dek bize geçici bir beden vereceğini düşünmüştüm. Bu düşünceden hiç de hoşlanmamıştım ama Paulus bunu söylüyor gibiydi. Şimdi geçici bedenden söz ettiğine inanmıyorum çünkü onun göklerde sonsuza dek kalacak olduğunu söylüyor. Alacağımız o yeni bedenden söz ediyor. Bir dışınsal, bir de içinsel adamımız olduğunun bilincine varmalıyız. Paulus bundan bir önceki bölümde söz etmişti. Dışınsal adam yok olur ama içinsel adam günden güne yenilenir. Birçok insan bunu yanlış anlar. Geçen gün kutsal kitabın çelişkilerle dolu olduğunu söyleyen bir adamdan bir mektup aldım. Çelişkiler olduğunu kanıtlayabilirim. Birisinin Rabbin yanına gittiğinden söz ediyorsunuz. Sonra da dirilecek bedenden söz edip kişinin burada ölümden dirileceğini söylüyorsunuz. Bu bir çelişkidir diyor. Bu adam burada söylenenleri hiç anlamamış. Beden mezara konuyor ama eğer kişi inanlıysa birey, yani gerçek kişi Mesih'in yanına gitmiştir. Görülen şeyler geçicidir. Belki beni görmüşsünüzdür, belki de görmemişsinizdir. Konuşmalar yapmak için başka yerlere gittiğimde beni radyoda dinlemiş olan bazı insanlar beni görmek için uzun yollar kat ederek gelirler. Bir aile sırf neye benzediğimi görmek için uzun bir yolculuk yaparak gelmişti. Ama aslında beni görmediler. Sadece içinde yaşadığım evi, bu eski çadırı gördüler. Size karşı dürüst olmak istiyorum. Bu eski çadır, yani bu bedenim zayıf bir durumdadır. Süleyman peygamber yaşlılığı Vaiz adlı kitabında şöyle tanımlamıştı. O gün evi bekleyenler titreyecek. Güçlüler eğilecek. Öğütücüler azaldığı için duracak. Pencereden bakanlar kararacak. Değirmen sesi yavaşlayınca sokağa açılan çift kapı kapanacak. İnsanlar kuş sesiyle uyanacak ama şarkıların sesini duyamayacaklar. Evi bekleyenler bacaklardır ve benim o genç iken hafta sonları bütün gün top peşinden koştuğum bacaklarımdan eser kalmamış. Güçlüler omuzlarımdır ve eğilmektedirler. Eşim ve bana iş alanında katkıda bulunan insanlar sık sık dik durmamı, dik oturmamı söylüyorlar. Ama nerede o eski omuzlar? Artık eskisi gibi dik durmadığını söylüyorum. Pencereden bakanlar gözlerimdir. Şimdi okuma gözlüğü olmadan yazıları seçemiyorum. Değirmen sesinin yavaşlaması da işitme organımız olan kulaklardır. Bu kulaklar da gençlik günlerindeki kadar iyi değil. Kısacası yaşlılık dış adamıma yapacağını yavaş yavaş yapıyor. Ne diyordu Tanrı sözü? Görünen şeyler geçicidir ama görünmeyenler kalıcı ve sonsuzdur. Bir de içinsel adam vardır ve içinsel adam ruhsaldır dostum. Bunu anlamamız zordur. Tanrı bir kişidir ama Tanrı fiziksel, maddesel bir varlık değildir. Tanrı bir ruhtur. Tanrı ruhtur ve ona tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar. İsa Yuhanna 4:24'te kuyu başındaki kadına böyle söylemişti. İnsanların ihtiyarlamaktan hoşlanmadıklarını söylediklerini duyuyorum. Dostlarım, ben bunun tadını çıkarıyorum. Her yaşın kendine göre özellikleri ve güzellikleri vardır. Hangi yaşta olmamız önemli değil. Önemli olan nerede ve kimde olduğumuzdur. Rab'deysek ve her gün Rab ile yaşıyor, onun esenliğini, barışını yüreğimizde taşıyorsak, yaşlanmak bizi korkutmaz, tam tersine sevindirir. Çünkü sonsuza dek yaşamak ve Rab ile cennette olmak zamanı yaşlandıkça yaklaşıyor. Gerçekten de Rab ile yaşayan birinin her geçen yıl Tanrı'ya biraz daha yaklaştırdığını bilmesi harika bir şeydir. Her Mesih inanlısı gibi ben de bir gün onu göreceğim. Beni seven ve benim için kendini veren Rab İsa'nın yüzünü göreceğim. Bunu düşününce çok seviniyorum. Düşünebiliyor musunuz? Bu geçici beden, geçici olmayan, yaşlanmayan, yıpranmayan, ölmeyen sonsuz bedeni alacak. Ve sonsuza dek cennette yaşayacak. Bu harika değil midir? İşte bana ve Mesih inanlısı herkese Rab bu vaadi vermiştir. Mesih İsa'ya iman edenin sonsuz yaşamı vardır dostum. İşte İncil'in duyurduğu haber budur. Sen nerede olacaksın dostum? Rabbin yanında mı olacaksın? Buna evet diyebiliyorsan ne mutlu sana. Ama diyemiyorsan kardeşim, çok acınacak bir durumdasın. Ama bugün bu yaşam sana da sunulmaktadır. İsa aracılığıyla sunulmaktadır. Sadece İsa'ya iman etmekle sonsuz yaşama sahip olursun. Birisi başkan adamsa, ihtiyarladıktan sonra kendini nasıl hissettiğini sormuş. İyi hissediyorum. İçinde yaşadığım bu eski ev çok zayıfladı. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Ama Bay Adams iyidir, teşekkürler diye yanıt vermişti. Dostum, göklerde sonsuz olan bir evimiz vardır. Bu bedenimiz doğal bir beden olarak ekilecek ama ruhsal bir beden olarak dirilecektir. Orada bize yeni bir beden verecektir.